Ayrım 3, Peygamberin son 5 günü, sayfa 23. Bunun için boş geçen bir ders sırasında çevrelerindeki birkaç sınıf arkadaşıyla ülkenin politika-ekonomik durumu konusunda giriştikleri ateşli bir tartışmanın ardından Atlas Sineması'nın kapısında Zarife Betül'le buluşmak üzere sınıftan çıkıp bahçe kapısına doğru ilerlerken o güne dek hiç kimseyle konuştuğu görülmemiş olan çalı kuşu birden yollarını kesip de ''Merhaba, ben Feride. Sizleri kutlarım. İkiniz de çok iyiydiniz. Yalnız kusura bakmayın ama siz Marx'ı bilmiyorsunuz.'' dediği zaman neye uğradıklarını bilemediler. Hiçbir şey söyleyemeden, bir teşekkür bile edemeden öylece dikilip kaldılar karşısında. Bereket versin, Feride şaşkınlıklarını ayrımsamamış gibi davrandı. ''Sanırım siz de çıkıyorsunuz, birlikte yürüyelim.'' dedi. Hafiften çiseleyen soğuk aralık yağmurunun altında, deve tüyü gocuğunun başlığı başında, iki dostun arasında ikide bir eliyle Rahmi'nin dirseğine dokunarak, ikide bir durarak, az önceki politik-ekonomik tartışmanın çözümsel ve bireşimsel eleştirisine girişti. Büyük demir kapının önüne geldiklerinde, eleştirinin henüz başlarında bulunduğunu ayrımsayınca da zamanları olup olmadığını sormaya bile gerek görmeden yakınlarda bir sokağa, sigara dumanından göz gözü görmeyen bir kahveye götürdü onları. Burada elinde ya da ağzında biri sönüp biri yanan birinciler Montparnasse bulvarında, La Capole ya da Le Selec'te Fransız üniversiteleriyle konuşurcasına rahat ve güvenli bir biçimde uzun uzun hem de yüksek sesle Marx'tan, Engels'ten, Lenin'den, Gramsci'den, Troçki'den söz edip durdu. Fehmi Gülmez'le Rahmi Sönmez, kitaplar, kitaplar, felsefe, diyalektik, materyalizm, iktisat, dört cilt kapital dizelerini çok iyi biliyorlardı. Hafız-ı kapital olmaya da dünden hazırdılar ama sol düşünce konusunda kaynakları nice benzerlerininki gibi şiir kitapları ve yazın dergileriyle sınırlı kaldığından Lenin'le Stalin'i zorba çarı devirmiş büyük askerler diyebiliyor, Marx'ın düşüncesini Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin destanından çıkarıyorlardı. Biri çıksa da Engels Marx'ın nikahlı karısıydı dese bunu yeni bir bilgi olarak özenle belleklerine yerleştirmeye bakarlardı. Bunun için bulundukları ortamın bir tür sabukluğa dönüştürdüğü şaşkınlık da işin içine girince Feride'nin anlattıklarından hemen hiçbir şey anlamıyor ama yabancı atların çokluğu, sözcüklerin her türlü kuşkudan uzak bir inançla sıralanması, hepsinden önce de uzaktan görmekten bile haz duydukları bu mucize kızın yanı başlarında, masalarında bulunması karşısında kendilerinden geçiyor, insan bilgisinin ancak bu denli derin olabileceğini düşünerek her tümcenin sonunda kafa sallıyor, arada sırada bir soruyu yanıtlamak durumunda kalınca da ağızlarının içinde bir takım bulanık sözcükler gevelemekle yetiniyorlardı. Neden sonra Feride pencereden dışarıya bakarak, ''Aa, ortalık iyice kararmış, kalkalım, anneciklerimiz bizi merak eder.'' deyince de kahveciyi çağırıp çay paralarını ödeyince de adam gibi bir tepki gösteremediler. Sokağın başında ağızları açık, gözleri süzgün, ezile büzüle elini sıktılar. Sonra dakikalar süresince her türlü devini içgüdüsünü yitirmiş gibi kımıldamadan, konuşmadan çalı kuşu Feride'nin otobüsünün ardından baktılar. Sonunda Fehmi Gülmez biraz toparlanır gibi oldu. Derin derin soludu. Bu kız olacak gibi bir kız değil diye mırıldandı. O akşam iki arkadaşın birbirlerine bütün söyledikleri bu oldu aşağı yukarı. Ne tramvayda konuştular ne vapurda, ne de dik yokuşu tırmandıkları sırada. Hatta yokuşun sonunda Rahmi Sönmez birdenbire sağa sapıp mahalle bakkalına girerken arkadaşına bir dakika beklemesini bile söylemedi. Ancak Fehmi Gülmez de arkasından yürüdü. Kararlı adımlarla ilerleyip bakkal Mahmud Efendi'nin karşısına dikilişini, sonra hiç duralamadan ekmek ve gazete ister gibi bir şişe Marmara'yla bir birinci isteyişini izledi. Doğal olarak şaşması gerekirdi buna. Hatta kızması, engel olması gerekirdi. O güne dek şurada burada şarabı da sigarayı da denemişlerdi ama yalnızca otlakçı olarak. Üstelik gönülsüz denemişlerdi. Böyle birdenbire parasıyla şarap ve sigara almak tatsız bir sonun başlangıcı olabilirdi. İrkildi. Buna karşın belki de bu yüzden, yani batılacaksa hep birlikte batmak düşüncesiyle kendisi de tezgahın önüne geldi. Bir Marmara, bir de birinci dedi. Böylece kaçınılmaz olarak dosdoğru Rahmi'nin evine geldiler. Soğuk sobanın başında karşı karşıya oturup yaşamlarının ilk paralı sigaralarını tüttürdükten sonra ilk şarap şişesini kıçına vura vura açıp peynir ekmek eşliğinde yarım saatte deviriverdiler. Gözlerinde dumanlı bir ışıltı, kadehlerini usulca tokuşturup başlarına dikiyor, arkasından birer sigara yakarak dumanını havaya üflüyorlardı. Öyle görünüyordu ki birkaç saat önce Beyazıt'taki kahvede birincilerin birini söndürüp birini yakan Feride ile kaynaşmak istiyorlardı. Oysa buna hiç gerek yoktu. Bütün benlikleri onunla doluydu. Örneğin üniversitenin bahçesinde topuksuz pabuçlarının üstünde yükselip dosdoğru gözlerine bakarak değil mi diye soruşu, soruşunun önemini vurgulamak istercesine eliyle dirseğine dokunuşu Rahmi'nin gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Fehmi'nin gözlerinde ise Beyazıt'taki kahvede görüşlerini açıklarken konunun en can alıcı yerlerinde yüzünü kendisinden yana çevirip parıl parıl bakışı vardı. Ne olursa olsun Feride dışında bütün görüntüler silinmişti beyinlerinden. Bu arada Betül'le Zarife de silinmişti. Ancak yerlerini Feride'ye bıraktıkları söylenemezdi. İkinci şişenin boşalmasından sonra bile Feride hep aynı biçimde erişilmez, düşsel, olanaksız bir varlık olarak kalıyordu düşüncelerinde. Onu gene sınıfta bulacaklarını umuyorlardı ama bir kez daha yanlarına gelmesini ya da kendilerinin onun yanına gitmeleri durumunda kımıltısız bakışıyla sınıfın birçok yakışıklısı gibi kendilerini de ezmemesini çok uzak bir olasılık olarak görüyorlardı. Ama ertesi sabah sınıfa girmelerinin üzerinden 10 dakika bile geçmeden korkularının tümden yersiz olduğunu anladılar. Feride kapıdan girer girmez gözleriyle onları aradı. Bulur bulmaz da neredeyse koşarak yanlarına geldi. "Açılın bakalım, aranıza oturacağım," dedi. Daha sonraki günlerde de hep böyle yaptı. Aralarında oturdu, aralarında yürüdü, yalnızca sınıfta da değil, hemen her yerde. Daha önce Feride'ye yaklaşmaya çalışıp da buz gibi bakışı karşısında uzaklaşmak zorunda kalanlar hem şaşırdılar hem bozuldular bu işe. Yenilginin acısını alayla çıkarmaya çalışanlardan biri, "Demek ki bir erkek az geliyormuş ufaklığa," dedi. Ancak olaya daha nesnel bir gözle bakabilenler için işin alay ve kıskançlık yanıydı bu. Özellikle Rahmi Sönmez'in boyunu, posunu, yüzünün kusursuz çizgilerini, dalgalı saçlarını, ozanca bakan yeşil gözlerini görüp de Feride'nin hiç değilse bedensel açıdan en iyi seçimi yaptığından kuşku duymak neredeyse olanaksızdı. Bu sıralarda yayın yaşamına yeni atılan 4 sayfalık bir yazın dergisinde Fehmi Gülmez'le Rahmi Sönmez'in fotoğraflarının çıktığı da göz önüne alınınca iki arkadaşın üstünlüğü daha bir kesinlik kazanıyordu. Şu var ki bütün bu karşılaştırmalarda Fehmi Gülmez'i hiç kimse önemsemiyordu. İlişkinin yeniliği Feride'nin iki dosttan hangisine daha çok ilgi duyduğunu kestirmeye olanak vermese bile hemen herkes sonunda Rahmi Sönmez'i yarsayacağı düşüncesindeydi. Öte yandan bu ilişkiden Feride'nin mi yoksa Rahmi ve ya da Fehmi'nin mi daha kazançlı çıkacağını söylemek zordu. Feride havalı kızdı kuşkusuz ama kendine özgü giyimi, kendine özgü bakışı, duruşu, yürüyüşü olmazsa çilli yüzü, kısa boyu, hafiften çarpık bacaklarıyla kimilerine sıradan bir kız gibi görünebilirdi. Ne var ki ancak ilgisiz kişilerin girişebileceği değerlendirmelerde bunlar. Rahmi Sönmez ve Fehmi Gülmez için Feride güzelliğin ta kendisiydi. Şimdi sınıfta, sokakta kendisinden başka hiçbir kadının ayak basmadığı işçi ve emekli kahvelerinde, Beyoğlu'nun koltuk meyhanelerinde bu küçücük çilli yüze sonsuzluğun yüzüymüş gibi bakıyor, okudukları solcu yazın dergilerinin etkisiyle güzeli hep doğru ve yararlıyla özdeşleştirme alışkanlığında oldukları için de ağzından çıkan her sözü coşkuyla onaylıyorlardı. Feride'nin kendilerini zaman zaman amansızca eleştirmesi bile değiştirmiyordu tutumlarını. Örneğin Fehmi Gülmez'in en iyi eleştirilerini okuduktan sonra 20. yüzyılın ortalarına geldiğimiz şu günlerde Plekhanov'u bilmeden eleştiri yazmak işte böyle acıklı sonuçlar verir diye homurdandığı zamanda, Rahmi Sönmez'in en güzel şiirlerini elinin tersiyle iterek "Sen bir devrimcisin dostum, bu denli gözü sulu olmamalısın" diye kesip attığı zaman da sanki karşıtlarını eleştirmiş gibi coşkuyla onaylıyorlardı onu. Ancak o da yeteneklerinden kuşku duymadığını ekleyerek gönüllerini alıyor, üstelik eleştirisini Marx'la, Engels'le, Herzen'le, Plekhanov'la, Lukács'la, Gorgi'yle dolup taşan uzun ve karmaşık bir söylemle temellendirmeye girişerek onları aydınlatmaya çalışıyordu. Rahmi Sönmez'le Fehmi Gülmez daha yollarının başında böylesine bilgili ve açık sözlü bir kılavuz buldukları için ne denli sevinseler az olacağını düşünüyorlardı. Devrim yoluna baş koyduklarına göre haksız da sayılmazlardı. Yalnızca Marksçılığın değil, varlığını da çağrıştırabilecek her şeyin yasaklandığı bir ortamda bu kız konuyla ilgili bütün bilgileri beyninin kıvrımları içinde gümrükten geçirmişti. Şimdi de benzersiz bir cömertlikle kendileriyle paylaşıyordu. O sıralarda bir kuzey ülkesinde görevli, tutucu bir konsolosun üvey kızı olmasına borçluydu bu üstünlüğü. Babasının çok genç yaşta ölmesinden neredeyse hemen sonra annesi bu adamla evlendiğinden daha 5 yaşında yabancı ülkelerde yaşamaya başlamış. Bu arada uzun bir hastalık sırasında eline geçen her şeyi okurken Marx'la karşılaşmış, bir kez Marx'la karşılaştıktan sonra da ondan ve kuramından başka hiçbir şeyle ilgilenmez olmuştu. Liseyi Avusturya'da annesiyle üvey babasının zoruyla bitirmiş ama yasal bağımsızlığına kavuşunca sosyalizmi bir yozlaşma olarak niteleyen tutucu bir üvey babanın parasıyla okumayı devrimci ilkeleriyle bağdaştırmasına olanak bulunmadığından bütün engelleme çabalarına karşın hem de tam 3 yıl süresince bir işçi gibi çalışarak birkaç kuruş biriktirmiş, çalışma gözüne bir düşkünlük gibi görünmeye başlayınca da devrimci desteğe büyük gereksinimi bulunduğuna inandığı ülkesine gelip iktisat fakültesine yazılmıştı. Bu yüzden annesiyle de üvey babasıyla da arası açıktı. İpleri büsbütün koparmamak için annesinin Nişantaşı'ndaki kocaman dairesinde oturma önerisini geri çevirmemişti ama şimdi sık sık bir şeyler içmeye çağırdığı dostlarının da gördükleri gibi eski odası, mutfak ve banyo dışında koca evin hiçbir yerini kullanmıyor, konuklarını da her zaman çocukluk odasında ağırlıyordu. Bu küçük çocukluk odasında bir takım ayrıcalıklı dakikalarda rakının, şarabın ve ya da konyağın da yardımıyla geçici bir süre için ana konu yani devrim bir yana bırakılarak acılara, sevinçlere, özlemlere geçildikçe Feride daha bir güzel, daha bir göksel göründü Rahmi ile Fehmi'nin gözlerine. Bu kızın yalnızca bilginin, güzelliğin, iyiliğin değil, duyarlılığın da en kusursuz somutlaşım olduğunu düşündüler. Buna karşılık Feride'nin ilk günlerde yarattığı erişilmezlik izlenimi az da olsa zayıfladı. Tıpkı haftalardır arayıp sormadıkları Zarife ile Betül'den hiç mi hiç söz etmedikleri gibi, bu konuyu da ağızlarına almamakla birlikte gerek Rahmi Sönmez gerek Fehmi Gülmez gece gündüz hep aynı düşü kurmaya başladılar. Feride benzersizdi, hiç kimseyle karşılaştırılamazdı ama o da insandı sonunda. Kendilerinin ona duyduklarını o da kendilerine duyabilirdi. Üstelik başına buyruk bir kız olduğuna göre he demesi durumunda düşlenmesi bile düş gibi gelen sonsuz mutluluğun önünde hiçbir engel kalmayacaktı. Öyleyse emekçi atalarımızın söyledikleri gibi demiri tavında dövmek gerekirdi. Sonunda önce Fehmi Gülmez, arkasından Rahmi Sönmez, birbirlerinden habersiz Feride'ye duygularını açtılar ve dürüst aile çocukları olarak evlenme önerisinde bulundular. Fehmi Gülmez'in korka korka ama sözü fazla döndürüp dolaştırmadan yaptığı öneri karşısında Feride bayağı şaşırdı. Ama o da sözünü fazla döndürüp dolaştırmadı. Bu sözleri ne sen söylemiş ol ne ben duymuş olayım. Unutalım gitsin dedi hemen. Fehmi Gülmez sapsarı, ezilmiş, yıkılmış bir durumda neden diye sorunca da evlenmeyi hiç düşünmedim. Pek öyle evlenilecek bir kız da değilim. Sonra nasıl söylesem çok iyi çok akıllı çocuksun ama beni hiç çekmiyorsun diye yanıtladı. Bir sigara yaktı. Fehmi Gülmez'in hiç de itici olmayan solgun ve gerilmiş yüzüne baktı bir süre. Neden bilmiyorum ama bir kenter suratı var sende. Üvey babamınki gibi alınma ama seninle dudaktan öpüşebileceğimi düşünemiyorum diye ekledi. Bu son sözler bir tür yaratılış uyuşmazlığının anlatım olarak da algılanabilecekken Fehmi Gülmez'i bütün yaşama isteğini sıfıra indirecek ölçüde yıktı. 3 gün sonra dostunun aldığı yanıtı öğrenince de ilk düşüncesi kimseye bir şey söylemeden, 2 satırlık bir yazı bile bırakmadan kendini öldürmek oldu ama bunu bile yapamayacak ölçüde güçsüzdü. Feride, Rahmi Sönmez'e de aynı yanıtı verdi başlangıçta. Ama Rahmi Sönmez'in ağzı açık, gözleri baygın, öylece yığılıp kaldığını, havayı değiştirmek için anlattığı öykülerin, yaptığı şakaların hiçbirini anlamadığını, sorduğu sorulara saçma sapan yanıtlar verdiğini görünce bu kez kendisi döndü konuya. ''Bana bak, ben yarım bir kızım, tek ciğerliyim, tek ciğerli bir kızı eş olarak ister misin?'' dedi damdan düşer gibi. Rahmi'nin tek ciğerlilik dünyanın en güzel şeyiymişçesine mutlulukla gülümsediğini görünce de yapılacak başka bir şey kalmamış gibi başını önüne eğdi. Ne yapalım? Öyle olsun diye mırıldandı. Bir bu kalmıştı denenmedik. Bunu da deneyelim. Bilinmeyeni göğüslemesini de bilmek gerekir. O sırada Rahmi Sönmez'i coşturan büyük sevincin içinde derinden derine bir korku kımıldamaktaydı. Feride bu işe pek istemeden hatır için ya da değişiklik olsun diye giriştiğinden mi bunu da deneyelim demişti yoksa geldiği yerlerde yitirdiği bir büyük sevginin acısıyla mı? Ayrıca böylesine benzersiz, böylesine erişilmez bir kız Üsküdarlı bir tenekecinin oğluna ne ölçüde ve ne kadar süre bağlanabilirdi? Bir gün hiç beklenmedik bir zamanda birdenbire yani tıpkı geldiği gibi çekip gidecek olursa ne yapardı, nasıl yaşardı, ne olursa olsun Feride kafasını karıştıran kuşkuları bir ölçüde haklı çıkarır gibi görünen ayrıntılara daldı hemen. Sen çıplak, ben çıplak. Bu işi nasıl kıvıracağız türünden sözler bile etti. Hiç kuşkusuz rahat bir kenter yaşamı değildi istediği ama en azından karınlarını doyurmaları, bunun için de çok yakında hiç değilse ikisinden birinin bir iş bulup çalışmaya başlaması, dolayısıyla fakülteyi bırakması gerekirdi. Bu durumda kendisiyle evlenmek gibi saçmanın saçması bir hevese kapıldı diye Rahmi'nin öğrenimini yarıda kesmesine izin vermesi söz konusu olamayacağına göre herhalde kendisi bırakacaktı fakülteyi. Doğrusunu söylemek gerekirse fazla bir sakıncası yoktu bunun. Hocalar ağız birliği etmişçesine Karl Marx'ın adını anmamakta dayattıkları, dolayısıyla gerçek iktisatla ilgisi bulunmayan bir sarı iktisat öğretmeye kalktıkları için ancak sinirini bozuyorlardı. Övünmek gibi olmasın, Marx'ı bilmeyen ya da bilmezlikten gelen bu müderris bozuntularından öğrenebileceği hiçbir şey yoktu. Tam tersine, kendisi onlara çağdaş ekonomi politik dersleri verebilirdi. Uzun sözün kısası, Almanca ve İngilizce bilmesi nedeniyle iş bulması daha kolay olacağına göre, evlenmelerinden bir süre sonra öğrenimi bırakması kaçınılmaz görünüyordu. Rahmi Sönmez evin geçimini erkeğin sağlaması gerektiğini söyleyecek oldu ama Feride bırak bu çağ dışı kenter düşüncelerini diye kesip attı. Fehmi Gülmez birkaç saat sonra Rahmi Sönmez'in ağzından dinledi bu konuşmayı. Olup bitenlerin gerçekliğinden hala kuşku duyan dostunu yatıştırmaktan çok kendi yenilgisini açıklamak istercesine o her şeyi senden önce kurmuş kafasında. Senin açılmandan çok önce düşünüp kesin karara bağlamış. Üzülme, vazgeçmez dedi. Dediği de çıktı. Daha ders yılı sona ermeden işlemler hızla tamamlandı. Çiçek pasajında yeni tanıştıkları 3-5 genç ozanla bir genç ressamın da katıldığı bol rakılı ve bol söylevli bir kutlamadan sonra Feride Nişantaşı'ndaki çocukluk odasını bir daha dönmemesiye bırakarak Üsküdar'daki sobalı eve yerleşti. Bu yerleşme nedeniyle annesi ve üvey babasıyla son bağlarını da kopardı. Ama böyle bir zamanda böyle bir bozuşmayı dert edecek değildi. Duygulara gereğinden fazla yer vermeye karşıydı. Üstelik geçmişi değil, geleceği önemserdi o. İnanmış bir devrimci olarak doğanın bir rastlantısı sonucu annesi olmuş, sıradan bir kadının çağ dışı tepkileriyle mi uğraşacaktı? Çok daha önemli sorunlar vardı şimdi önünde. Şimdi kendi deyimiyle yeni bir yaşam düzeni kurmaktaydı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 31.